Mazileri FM'e hoş geldiniz. Geçmişe mazi derlerin bu bölümünde 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu hakkında konuşacağız. 1911 tarihinde kaybettiğimiz Trablus'ta yani Libya Savaşı ile başlayalım. 1911 tarihindeki bu savaşın en büyük sebebi İtalya'nın ham madde ve pazar arayışı yani sömürgecilik düşüncesi. Ardından Osmanlı'nın güçsüz oluşunu da sebepler arasına koyabiliriz. Son olarak da Trablusgarp'ın ticaret yolları üzerinde olmasını ekleyebiliriz. Öncelikle İtalyanlar İngiltere ve Fransa'nın onayını alarak Trablusgarp ve Bengazi'ye asker çıkartıyorlar. Tabi bunun öncesinde İtalya Kralı 3. Vittorio Emanuele ile Rus İmparatoru 2. Nikolay arasında 25 Ekim 1909 tarihinde Racconigi Anlaşması yapılıyor. Ve bu anlaşmaya göre Rusya boğazlara karşılık İtalya'ya Trablusgarp'ı işgalinde ses çıkarmayacağını vaat ediyor. Tabi İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Ruslar Trablusgarp toprağı hakkında İtalyanlarla anlaşmışlar. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin donanmasının özellikle güçsüz olmasını, yetersiz olmasını, ayrıca İngilizlerin Mısır'da bulunmasını, yani İngilizlerin Osmanlı'ya engel olabilecekleri düşüncesinde düşünüyorlar. Sonuçta Osmanlı Devleti bölgeye asker çıkartamayınca bölge halkını örgütlemek üzere işte Yüzbaşı Mustafa Kemal gibi, gazeteci Şerif Bey takma ismiyle gidiyor, Binbaşı Enver Bey gibi, Binbaşı Fethi Bey gibi, Fethi Okyar gibi, Binbaşı Rauf Bey gibi, Binbaşı Nuri Jonker gibi gönüllü subayları gönderiyor bölgeye. Ki gönderilen bu askerler İttihat ve Terakki Partisi'nin Milli Mücadele Komitesi'nin gönüllü üyeleri olarak görülüyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu madem bölgeye asker gönderemiyoruz bari gönüllü olarak halkı örgütleyebilecek üst düzey yetenekli komutanlar gönderelim demiş. Bu gönderilen gönüllü askerler arasında adı Mustafa Kemal olan ama yazışmalarda karışmaması amacıyla Mim Kemal olarak adlandırılan kişi de var. İleride Mustafa Kemal'in doktoru olarak da karşımıza gelecek olan bu kişi yine Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Mason Loja Başkanlığı'na kadar yükseltiliyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk Mason Lojasını da Mim Kemal'in eliyle kontrol ediyor ve sonunda kapatıyor. Öke soyadı da Masonluk'taki Liberté, Egalité, Fraternité yani özgürlük, kardeşlik, eşitlik kavramının baş harflerinden oluşuyor. Neyse konuyu uzatmadan devam edelim. Osmanlı İmparatorluğu tarafından bölgeye gönüllü olarak gelen grup Derne ve Tobruk civarında başarılı oluyorlar. Ama İtalya Osmanlı Devleti'nin barışa zorlamak için 12 adaya asker çıkartıyor. Sonrasında Çanakkale bölgesini abluka altına alıyor. Tam bu sırada yani Trablusgarp Savaşı sürerken Balkan Savaşı başlıyor. Bunun üzerine İtalya ile Osmanlı Devleti arasında Uşi Anlaşması imzalanmış. Aslına bakarsanız bu Uşi Anlaşması İtalyanca Trattato di Lozan yani Lozan Anlaşması olarak geçiyor. Ama 1923 tarihinde de Lozan Antlaşması ile karıştırılmasın diye sonradan Uşi Anlaşması ismi verilmiş. Sonradan Uşi denmiş. Dünya tarihinde ilk savaş uçağının da bu savaş sırasında İtalya tarafından kullanıldığını söyleyerek Uşi Anlaşması'nın önemine geçelim. Öncelikle bu Uşi Anlaşması ile beraber Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprağını da kaybetmiş oluyor. Nereler onlar? Trablusgarp ve Bengazi. Bu bölge madem İtalya'ya bırakılmış hemen arkasında duyun umumiye olan borçları da bölgenin borçları da İtalya'ya devredilmiş. Sonrasında Rodos ve 12 ada Balkan savaşları bitene kadar yani Osmanlı İmparatorluğu tehlikeden kurtuluncaya kadar geçici olarak İtalya'ya bırakılmış. Ama uluslararası siyasette geçici olarak bir yerin başka bir ülkeye bırakılması imkanı az. Dolayısıyla bölgenin geçici de olsa artık İtalya'nın insafına terk edildiğini söyleyebilir. Bir de Balkan savaşları bitesiye kadar bu adaların, 12 adanın geçici olarak bırakılması Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi topraklarını bile koruyamayacak derecede zayıf olduğunun açık seçik kanıtı. Sonucunda 12 ada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1947 tarihinde Paris Anlaşması'yla Yunanistan'a devrediliyor. Uşi Anlaşması'nın diğer maddesinde diyor ki Trablusgarp dini olarak halifeye bağlı kalacak. Trablusgarp bölgesi İtalya'ya aittir ama dini bakımdan halifeye yani Osmanlı İmparatorluğu'na bağlıdır deniyor. Bir bölgenin kaybedildiği halde dini olarak halifeye bağlı olarak kalması o bölgeyle Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel, dini bağların sürdürülmek istendiğinin kanıtı olarak gösterilebilir. Yani bir bölgeyi kaybettiniz ama en azından kültürel bağımızı, dini bağımızı bölgeyle sağlamaya çalışalım istiyor Osmanlı İmparatorluğu. Tabii ki de bu durumda Osmanlı İmparatorluğu İmparatorluğunun güçsüz olduğunun apaçık kanıtlarından bir tanesi. Dini ve kültürel işleri oradaki Niyabeti Sultan, yani padişah vekiline bırakılmış. Biliyor musunuz? Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in sömürgeciliği ve emperyalizme karşı ilk fiili mücadelesi olarak kabul edilmiş. Ve Mustafa Kemal'in örgütleyicilik gücü ortaya çıkmış. Şimdi de 1912 ile 1913 tarihleri arasında gerçekleşen Balkan Savaşları'na biraz göz atalım. İki aşamalı olarak gerçekleşecek bu savaş özellikle Rusya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin kışkırtmalarıyla ortaya çıkıyor. Sonrasında Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan, kendini gün yüzüne çıkaran milliyetçilik düşüncesinin etkisini ve ayrıyetten de Osmanlı Devleti'nin tam bu savaş sırasında Trablusgarp'la uğraşıyor olması Balkan Savaşları'nın ana sebepler arasında gösteriliyor. İlk olarak Osmanlı Devleti'nden Makedonya bölgesinde ıslahat yapması isteniyor. Osmanlı hükümeti bu teklifi reddediyor ve hemen ardından Karadağ 8 Ekim 1912'de Yeni Pazar'a saldırıyor ve 1. Balkan Savaşı dediğimiz savaş başlamış oluyor. Hemen arkasından Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan orduları Osmanlı Devleti'ne karşı saldırıya geçiyorlar. Onlar saldırıya geçtikten hemen bir süre sonra Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor. Arnavutluk milliyetçilik düşüncesiyle Osmanlı Devleti'nden ayrılan son azınlık topluluğu olarak tarihe adını yazdırmış. Milliyetçilik düşüncesinden hatırlayın, Osmanlı'ya karşı ilk isyan eden topluluk Sırplar da milliyetçilik düşüncesini kullanarak Osmanlı'dan ayrılan ilk bağımsız topluluk da Yunanlardı. Son bağımsız da Arnavutluk olmuş. Sonuçta Osmanlı Devleti barış anlaşması istiyor, yani savaşta yeniliyor ve Londra Anlaşması'yla 30 Mayıs 1913 tarihinde savaş sona eriyor. Böylece Osmanlı Devleti Edirne ve Kırklareli dahil Balkan topraklarından çekilmiş oluyor. Midye ve Enes hattının batısında Osmanlı Devleti'nin toprağı kalmamış oluyor. Sonrasında Gökçe Adası, Bozca Adası hariç Ege Adaları, Girit dahil olmak üzere Yunanistan'a bırakılıyor. Ayrıca Bulgaristan Ege Denizi'ne ulaşarak savaştan en karlı çıkan devlet olarak tarihe adını yazdırmış. Böylelikle Osmanlı Devleti'nin batıdaki tek sınır komşusu olarak da artık Bulgaristan'ı görüyoruz. Makedonya'da Sırplar, Yunanlar, Karadağlılar tarafından işgal ediliyor. 23 Ocak 1913 tarihine geldiğimizde İttihat ve Terakki Partisi Baba Ali baskını ile hükümeti ele geçiriyor. Bu Baba Ali baskını ile Kamil Paşa hükümetten düşürülüyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruluyor. Daha sonra Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu şehit olacak ve yerine Sait Halim Paşa hükümeti kurulacak. Tabi 1. Balkan Savaşı'nda küçük devletlere koskocaman Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesinin sebepleri de var. En başında ordunun siyasete bulaşması yenilginin sebeplerinden görülmüş. O dönemde de görülmüş, günümüzün tarihçileri de görüyor. Yani cephede birlik beraberlik yok. Komutanlar arasında özellikle siyasi olarak görüş ayrılığı var. Bu daha sonraki dönemde karşımıza çıkacak. Bir de savaş başlamadan bir süre önce ordunun bir kısmı terhis edilmiş. Savaşın kaybedilmesinin sebepleri arasında bu durumu da gösteriyorlar. Bu noktaya geldiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Şimdi harp zamanıdır, harf değil" hikayesini de anlatayım. Bu Balkan Harbi sürerken Enver Paşa askeri amaçlı olarak ordu içinde yazışmalarda kullanılması için yeni bir alfabe kullanılmasını söylüyor. Bu alfabenin ismi Hattı Enver olarak geçer. Ayrıca bazı kaynaklarda Hattı Cedid ya da Alman yazısı olarak da anılır. İşte savaş sürerken yapılan bu düzenleme Mustafa Kemal tarafından "Şimdi harp zamanı, harf değil" diye karşı çıkmasına sebep olmuş. Devam etmek gerekirse Rauf Orbay Hamidiye kahramanı olarak bu savaştan sonra anılmaya başlanıyor. 1. Balkan Savaşı'nda öyle bir yenilgi alınıyor ki, öyle bir şok yaşanıyor ki başkent İstanbul'un ne kadar güvenilir ya da güvensiz olduğu tartışması ortaya çıkıyor. Bu ileriki dönemde Mustafa Kemal tarafından başkentin Ankara olarak düşünülmesine de zemin hazırlayacak. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yenildiği Balkan Savaşı Mustafa Kemal'in ordu siyasete müdahale edilmemelidir sözünün de doğru olduğunun kanıtı. 1. Balkan Savaşı'ndan hemen sonra 2. Balkan Savaşı'na biraz da göz atalım. Ne demiştik? 1. Balkan Savaşı'ndan en karlı çıkan devlet Bulgaristan. Bulgaristan'ın 1. Balkan Savaşı'ndan büyük pay alması diğer devletleri tedirgin ediyor ve Osmanlı Devleti'ni paylaşmada anlaşmazlık yaşıyorlar. 30 Haziran 1913 tarihli 2. Balkan Savaşı'nın en büyük sebebi bu. Bulgaristan'ın büyük pay alması. Yani Osmanlı topraklarını kendi aralarında bölüşmemeleri. Bu savaşa 1. Balkan Savaşı'nda olmayan Romanya'da katılmış. Sırbistan, Yunanistan ve Romanya Bulgaristan'a saldırıyorlar ve bu devletler arasında Bulgaristan'ın yenilmesiyle Bükreş Anlaşması imzalanıyor. Osmanlı Devleti bu devletlerin kendi arasındaki savaşından faydalanıp Edirne Kırklareli'yi geri alıyor. Yani 1. Balkan Savaşı Balkan devletlerinin birleşerek Osmanlı'ya saldırması anlamı taşırken 2. Balkan Savaşı toprak paylaşımı sebebiyle Balkan devletlerinin kendi arasında savaşması anlamına geliyor. Osmanlı Devleti de Balkan devletlerinin kendi arasında savaşmalarını fırsat bilerek Edirne ve Kırklareli'yi geri almış. Buraya bir not da düşmek istiyorum. Enver ve Talat Paşalar Mustafa Kemal'i İstanbul'dan uzaklaştırmak istiyorlar. Uzaklaştırmak için de onu Sofya askeri ateşesi olarak görevlendiriyorlar. Sonrasında bu görevin yanında Bükreş ve Çetine askeri ateşeliklerini de veriyorlar. 1915'in Ocak ayında Mustafa Kemal Tekirdağ 9. Tümen Komutanı olarak atanıyor. Mustafa Kemal daha sonra 1. Dünya Savaşı başlarına kadar bu görevde kaldığını göreceğiz. 2. Balkan Savaşı sonucunda ne demiştim? Bükreş Anlaşması imzalanmış. Bükreş Anlaşması 10 Ağustos 1913 tarihli bir anlaşma. Bu anlaşma Bulgaristan'la diğer Balkan devletleri arasında imzalanıyor. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan'a toprak veriyor. Yani Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiyor ama toprakları önemli ölçüde küçülüyor. İlerleyen zamanda zaten Dimetoko bölgesi 1. Dünya Savaşı'na girmesi karşılığında Bulgaristan'a bırakılıyor. 23 Eylül 1913 tarihli Osmanlı-Bulgaristan arasında yapılan anlaşma İstanbul Anlaşması. Bu anlaşmada Meriç Nehri sınır olmak üzere Edirne ve Kırklareli tekrar Osmanlı'ya veriliyor. Ve Bulgaristan'daki Türk azınlığa mülkiyet, Türkçe öğrenim hakkı ve dini özgürlük tanınıyor. Gördüğünüz gibi o bölgede yaşayan Türkler azınlık olarak belirtilmiş. Sonrasında Osmanlı ile Yunanistan arasında 14 Kasım 1913 tarihinde Atina Anlaşması imzalanıyor. Yine bu anlaşmayla adaların durumu kesinlik kazanıyor. Girit, Yanya ve Selanik Yunanistan'a bırakılıyor. İmroz, Bozcaada, Kaş, Meis adaları dışındaki tüm adalar Yunanistan egemenliğine bırakılıyor. Bir de Osmanlı-Sırbistan arasında 13 Mart 1913 tarihinde imzalanan İstanbul Anlaşması'na bakalım. Bu anlaşma da Sırbistan'da yaşayan Türklerin statülerinin belirlendiği bir anlaşma. Yani diyebiliriz ki Balkan savaşlarından sonra Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında imzalanan anlaşmalara baktığımızda Balkanlarda yaşayan Türk azınlığının haklarıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Bunun dışında 1. Balkan Savaşı'nı başlatan devlet olan Karadağ Osmanlı ile anlaşma yapmıyor. Neden? Osmanlı'nın Karadağ ile sınırı kalmamış. Bu Balkan savaşları sonucunda Osmanlı Devleti'nde azınlıkların çoğunlukta olduğu bölge artık kalmamış oluyor. Dolayısıyla Osmanlıcılık düşüncesi yani dil, din, ırk, mezhep farkı kaybetmeksizin herkesin Osmanlı sayılması düşüncesi Balkan savaşları ile beraber önemini yitiriyor. Sonrasında Balkanlarda Türk azınlığı meselesi ortaya çıkıyor ve Balkanlardan Anadolu'ya Müslüman ve Türk göçü yaşanmaya başlıyor. Çıkan bu savaşlar sonucunda İttihat ve Terakki Partisi Almanya'dan silah ve subayı getirtmeye başlıyor ve Osmanlı İmparatorluğu Almanya ile iyice yakınlaşmış oluyor. Farkındaysanız artık 1. Dünya Savaşı'na giden süreç hazırlanmış. Yine Balkan savaşları ile Osmanlı Devleti Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege adalarını kaybetmiş oluyor. Balkan savaşlarından sonra Edirne heyetinden ve Garbi Trakya hükümetinden bahsederek bölümümüzü sonlandıralım. Türk, Rum, Ermeni ve Musevi Sivil Halk Hareketi Edirne heyeti olarak adlandırılmış. Bu heyet Edirne ve Trakya'nın Osmanlı Devleti'ne ait olduğunu ispatlamak için kuruluyor. Cafer Tayyar Paşa'nın önemli rol oynadığı bu heyet ileride kurulacak olan Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin temeli olarak görülmüş. Gümülcine'nin alınmasıyla 23 Ekim 1913'te bağımsızlığını ilan eden daha sonra Batı Trakya Halk Cumhuriyeti adını alan hükümet Batı Trakya Hükümeti. Bu hükümet Batı Trakya Halk Cumhuriyeti'ni kurmuş. Ama 1913 tarihinde İstanbul Anlaşması'yla tarihe karışıyor. Uzun süreli bir devlet değil. Bu podcast'imizin de sonuna geldik. Bu bölümde Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları'nı anlatmaya çalıştık. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihfm@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Bununla birlikte bölüm linkindeki haftalık bültenimize de üye olabilirsiniz. Burada anlattığım konuların hepsi ücretsiz şekilde her hafta mailinize gönderilmek suretiyle daha faydalı olacak. İlginize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Geçmişe mazi derler, geleceğe bak. kader oyun ettiyse sakın üzülme. Geçmişe mazi derler, geleceğe bak. Şu üç günlük dünya